Ayrım 24.
Evet, ben bu tiplerden değilim. Ama görüyorsunuz, hiçbir utanç, eziklik duymadan onlara olan derin saygımı, hayranlığımı dile getirebiliyorum. Ve bu insanlar için mükemmel insanlar, elleri öpülecek insanlar dediğim zaman ne yazık ki kendimi de övmüş, kendimi de yüceltmiş olmuyorum. Bu tip daha yeni doğdu ama hızla çoğalıyor. Zamanımız doğurdu bu tipi ve şimdi zamanımızın simgesi bu tiptir. Ve acaba söylemeli mi, zamanın değişmesiyle birlikte bu tip de yok olup gidecek ve ne yazık ki zamanları çok kısa sürecek bunların. Bu tipin daha yeni başlayan hayatı ne yazık ki çok kısa bir hayat olmaya mahkum. 6 yıl önce bu insanlar ortada hiç yoktular. 3 yıl önce herkes kendilerini hor görüyordu. Şimdi ise, neyse, onlar için şimdi ne düşünüldüğü hiç önemli değil. Çok değil, birkaç yıl sonra herkes onlara yalvaracak, kurtarın bizi. Ve onlar ne derse şaşmaz bir biçimde uygulanacak. Biraz daha zaman geçecek, birkaç yıl bile değil, belki birkaç ay. Herkes onlara lanet yağdıracak ve onlar yuhalanarak, ıslıklanarak sahneden kovulacaklar. Eh, ne yapalım, ıslıklayın onları, yuhalayın, aşağılayın, lanetleyin. Onlar size yararlı oldular ya, bu kadarı onlara yeter. Islıklar, yuh sesleri, lanetler arasında tıpkı eskiden olduğu gibi alçak gönüllü, vakur, ciddi, iyi yürekli olarak sahneden inecekler. Demek onlar artık sahnede olmayacaklar. Evet, olmayacaklar. Peki onlarsız nasıl olacak? Kötü. Ama onlardan sonraki hayat her şeye karşın onlardan önceki hayattan daha güzel olacak. Yıllar geçecek ve insanlar, evet, onlardan sonra hayatımız daha güzel oldu ama bu hayat yine de kötü diyecektir. Bu söz söylenildiği zaman bu insanların yeniden doğma zamanları gelmiş olacak ve bu kez artık eskisinden çok daha fazla olarak görünecekler. Ve eskisinden çok daha güzel olarak. Çünkü o zaman güzel şeyler daha çok olacak, güzelliklere güzellikler katılmış olacak. Ve aynı döngü bu kez yeni bir biçim altında yeniden başlayacak. Bu iş ta insanlar artık her şey güzel, kötü hiçbir şey yok diyene kadar böylece sürüp gidecek. Tüm insanlardan ayrı olan bu tipe ancak o zaman gerek kalmayacak. Çünkü o zaman bütün insanlar bunlar gibi olacaklar ve yeni kuşaklar bu tipin ayrıksı bir tip sayıldığı, bütün insanların onlar gibi olmadığı zamanı anlamakta güçlük çekecekler. 9. Nasıl ki Çinlilere göre bütün Avrupalılar davranışları ve kişilikleriyle tek bir tipi oluşturuyorlarsa, ama gerçekte aralarında Çinlilerin birbirleri arasındakinden çok daha fazla farklılıklar bulunuyorsa, sözünü ettiğimiz bu tipte de kişilikler, bütün öteki tiplerdeki kişilikleri birbirinden ayıran özelliklerden daha fazla ayırtkan özelliklere sahiptirler. Ne çok farklı insan vardır bu tip içinde. Sibaritler mi istersiniz, asketleri mi, sert olanları mı, yumuşak olanları mı, hatta karıncayı incitmekten korkacak denli yufka yürekli, sevecen olanları mı? Ama nasıl Çinliler için Avrupalının en acımasızı masum bir yavrucak, en ödleyi yiğit, en şehvet düşkünü ahlak timsali ise, bunlar için de durum öyle, en asketçe yaşayanlar başka tiplerden olan insanların, düşünebileceklerinden çok daha fazla konfor dilerler insanlara. En şehvet düşkünü olanlar, ortalıkta dolaşan ahlakçı taslaklarından çok daha üstün ahlaki değerlere sahiptir. Ama onlar bütün bu özellikleri kendilerine göre anlarlar. Ahlaklılık, konfor, şehvet düşkünlüğü, iyilik, onların çok değişik biçimde algıladıkları özelliklerdir. Öylesine ki bütün bunlar, yani ahlaklılık da, konfor da, şehvet düşkünlüğü de, iyilik de bir ve aynı şeymiş gibi görünür onlara. Ama burada yine Çinlilerin Avrupalıları kavrayışlarındaki durum söz konusudur. Bu tipler kendi aralarında çok büyük yapı ve kavrayış farklılıkları görürler. İyi, ama onların kendi aralarında gördükleri bu yapı ve kavrayış farklılıklarını biz nasıl ayırt edeceğiz? Kendi aralarında işlerinden söz ederken, ama yalnızca kendi aralarında, yoksa Çinlilerin arasındayken değil, onların birbirlerinden farklı Avrupalı nitelikleri ortaya çıkmaya başlar. Böylece de biz bu insanların birbirleriyle olan farklarını ancak kendi aralarındaki ilişkilerinde, ama yalnızca kendi aralarındaki ilişkilerinde görebiliriz. Şu ana dek önümüzde bu tipten iki insan vardı. Vera Pavlovna ve Lopuhov. ve biz onlar arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu gördük. Şimdi üçüncü bir kişi çıkıyor ortaya. Şimdi bu üç insandan birini öbür ikisiyle karşılaştırmak gibi bir olanak var elimizde. Bakalım bu karşılaştırma bize nasıl bir takım farklılıkların ipuçlarını verecek. Vera Pavlovna önünde iki kişiyi görüyor, Lopuhov'u ve Kirsanov'u. Daha önce seçim yapabilme durumunda değildi Vera Pavlovna, şimdi ise seçme olanağı var. 10. İyi ama Kirsanov'un dış görünüşüne ilişkin olarak bir iki kelime olsun bir şey söylemeyelim mi? Onun da Lopuhov'unki gibi düzgün, güzel bir yüzü vardı. Kimine göre Lopuhov daha yakışıklıydı, kimine göre ise Kirsanov, Lopuhov daha esmerdi. Saçları koyu kestane, gözleri neredeyse siyaha çalan koyu elaydı. Tabloyu tamamlamak için oval bir yüze kalın dudaklarla kartal bir burnu da eklemek gerek. Kirsanov ise sarı saçlıydı ancak saçları yer yer koyulaşmıştı. Gözleri koyu maviydi. Yüzü uzunca, teni inanılmayacak denli düzgündü. Düzgün bir grek burnu ve küçük biçimli bir ağzı vardı. Her ikisi de uzun boyluydu, vücutları düzgündü. Yalnız Lopuhov biraz daha kemikli olduğu için Kirsanov ondan hafif uzun görünürdü. Kirsanov'un iş durumu da oldukça iyi sayılırdı. Artık fakültede bir kürsüsü vardı. Seçici kuruldaki oyların büyük çoğunluğu ona karşıydı. Onlara kalsa Kirsanov'a değil kürsü vermek, doktorluk diploması bile vermezlerdi ama yapamamışlardı işte. Seçici kuruldaki iki genç üye ile Kirsanov'un fakültedeki hocalarından yaşlı bir profesör, yani Kirsanov'un dostları, bin dereden su getirerek işi yoluna koymuşlardı. Kirsanov'a karşı oyları ondan yana çevirmek için neler neler anlatmamışlardı bu dostlar. Dünyada Virchow diye bir adam vardı. Berlin'de yaşardı bu Virchow. Sonra Claude Bernard diye bir adam vardı. Bu da Paris'te yaşardı. Sonra yine dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan adları insanın aklında kalmıyor ki, başka Virchow'lar, Bernard'lar vardı. İşte bu adamlar ve onlar gibi olan başka birkaç kişi tıp biliminin yıldızlarıydı. Bütün bunlar inanılacak şey mi Allah aşkına? Biz bilmez miyiz tıp bilimini ışıtan yıldızların kim olduğunu? Bunlar Boerhaave'lar, Küferland'lar değil midir? Sonra kan dolaşımını bulan Havye, sonra çiçek aşısına büyük hizmetleri geçen Jenner, biz bunları bilir bunları tanırız. Virchow, Claude Bernard da kim oluyormuş? Yine de şeytan bilir bu adamların neyin nesi olduğunu. Ama işte bu Claude Bernard, Kirsanov'un test çalışmasındaki araştırmalarından övgüyle söz etmiyor muydu? Dolayısıyla Kirsanov'a olanak tanımamak olmazdı. Böylece Kirsanov'a hem doktorluk diploması hem de 1,5 yıl sonra fakültede kürsü verdiler. Öğrenciler onun üniversiteye alınmasıyla birlikte fakülte öğretim üye kadrosunun güçlenmeye başladığını söylüyorlardı. Muayenehane açmamıştı ve pratisyen hekim olarak çalışmak istemediğini söylüyordu. Hastaneye ve hastane çalışmalarına veriyordu bütün zamanını, kimi zaman yemeklerini bile orada yiyor, hatta orada gecelediği oluyordu. Ne yapıyordu peki hastanede? Kendi söylediğine göre hastalar için değil bilim için çalışıyordu. Ben tedavi yapmıyorum, yalnızca bilimsel gözlemler ve deneyler yapıyorum. Öğrenciler de onun bu sözlerini doğruluyorlar. Bugün tedaviyle uğraşmanın saçmalık olduğunu, tıp biliminin bugünkü düzeyinde tedavinin olanaksız olduğunu söylüyorlardı. Hastane görevlilerinin düşünceleri ise daha farklıydı. Kirsanov bunu kendi bölümüne yatırıyor. Demek ki durumu ağır bir hasta bu. Kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Hastaya ise için rahat olsun hemşerim, tam adamının eline düştün. Bu doktorun elinden hiçbir hastalık kurtulamaz, işinin ustası, hastaların babası bir adamdır o diyorlardı. 11. Vera Pavlovna ile Lopuhov'un evliliklerinin ilk yıllarında Kirsanov arkadaşlarını sık sık ziyaret ediyordu. Hemen hemen gün aşırı, hatta neredeyse her gün. Vera Pavlovna ile de tıpkı Lopuhov'la olduğu gibi yakın dost olmuştu. 6 ay kadar durum böyle gitti. Bir gün üçü birlikte oturuyorlar ve hep olduğu gibi resmiyeti falan bir yana bırakmış olarak konuşuyorlardı. En çok konuşan Kirsanov'tu ama nedense birden susuvermişti. Ne oldu Alexander? Niye sustunuz Alexander Matveiç? Hiç öyle, içimde bir sıkıntı var. Sizde görmeye pek alışık olduğumuz bir şey değil bu Aleksandr Matveiç. Vera Pavlovna'nın bu sözüne Kirsanov sesinde tuhaf bir gerginlikle karşılık verdi. Eğer bir nedeni yoksa içim hiçbir zaman sıkılmaz. Az sonra da kalktı gitti. Kalkışı her zamankinden erken olmuştu. Yalnız vedalaşması yine eskisi gibiydi, merasimsiz, dostça. İki gün sonra Lopuhov, Vera Pavlovna'ya Kirsanov'a uğradığını ama arkadaşının kendisine karşı davranışlarında bir tuhaflık sezer gibi olduğunu anlattı. Kirsanov, dostlar arasında yadırganacak bir biçimde nazik davranmaya çalışıyordu Lopuhov'a. Lopuhov, arkadaşının yüzüne dikkatle baktıktan sonra doğruca, ''Sen birine kırılmışsın Aleksandr'' demişti. ''Söyle, bana mı kırıldın?'' ''Yoo.'' ''Öyleyse Veroçka'ya.'' ''Ne münasebet.'' ''Öyleyse bu halin nedir?'' ''Ne varmış halimde? Sana öyle geliyor herhalde.'' ''Hayır, hiç de değil. Bugün bana karşı davranışların bir tuhaf. Gerginsin, soğuk ve resmisin. Bir şeye alındığın apaçık ortada.'' Kirsanov bin dereden su getirerek ona kimseye alınmamış olduğunu kanıtlamaya çalışmışsa da bu aşırı çabasıyla ortaya koyduğu tek şey gerçekten bir şeylere küsüp dert ettiği olmuştu. Sonra herhalde halinden utanmış ve eski yalın içtenlikli durumuna dönmüştü. Lopuhov onun aklının başına gelir gibi olduğu bu andan yararlanmaya çalışarak ''Hadi söyle bakalım Aleksandr'' demişti. ''Neye küstün?'' ''Ben kimseye küs değilim.'' Ve yeniden yapmacık, kuru, resmi, gergin bir hava. ''Allah Allah, ne oluyordu böyle?'' Lopuhov arkadaşını kıracak bir şey yaptığını hatırlamıyordu. Hem birbirlerine karşı böylesine derin bir sevgi ve saygı duyarken, aralarında böylesine yakın bir dostluk varken, onu kıracak bir şey yapabilmesi de olanaksızdı. Vera Pavlovna da acaba kendisinin mi bir şey yaptığını kafasını patlatırcasına düşündü ama o da bir şey bulamadı. Üstelik kocası için söz konusu olan neden onun için de geçerliydi. Yani aralarındaki derin sevgi ve yakınlık Kirsanov'u kıracak bir şey yapmasına engeldi. İki gün daha geçti. Kirsanov'un dört gün üst üste Lopuhov'lara uğramaması olacak şey değildi. Vera Pavlovna'nın aklına sakın hasta olmasın düşüncesi bile geldi. Lopuhov yoklamaya gitti. Hayır, hasta falan değildi. Adam resmen küsüyordu. Lopuhov bu kez yakasını kolay bırakmamaya kararlıydı. Konuşturmak için asıldıkça asıldı. O da uzun bir takım kıvırtmalardan, yan çizmelerden sonra Lopuhov'a ve Vera Pavlovna'ya karşı olan duygularına ilişkin saçmanın saçması bir söyleve başladı. Efendim onları nasıl sevdiğini saydığını bilmezler miymiş falan filan. Bütün bunlardan anlamaları gereken de şuymuş, her ikisi de ona karşı davranışlarında çok dikkatsizlermiş. Ancak bu tumturaklı söylevde bu dikkatsizliklerin neler olduğuna ilişkin en ufak bir ima bile yer almıyordu. Bununla birlikte şu apaçıktı, Hazret besbelli bir şeyleri onur meselesi yapmış ve alınmıştı. Lopuhov'un dostum diyebildiği, Kirsanov diyebildiği birinden böylesi saçmalar duymak öylesine inanılmayacak bir şeydi ki konuk dayanamadı ve ev sahibine ''Biz seninle dostuz be'' dedi, ''Utan şu yaptıkların için.'' Kirsanov alabildiğine yapmacıktı, olup bitenler ona önemli gibi görünmeyebilirdi ama her ikisi de kendisini kıracak öyle çok şey yapmışlardı ki o da ne yapsın alınmıştı işte. ''Peki yahu ne yapmışız, şunu açıkça söyle de anlayalım.'' Bunun üzerine Kirsanov kendisini kıran davranışların neler olduğunu sayıp dökmeye başladı. Söyledikleri şuna benzer şeylerdi. Sen bir gün bir insanın saçları ne kadar sarıysa o insan renksizliğe o kadar yakın demektir demiştin. Vera Pavlovna da durduk yerde çaya yapılan zamdan söz açtı. Aslında bununla saçlarımın rengine laf çarpıyordu. Tabii bir de çay içmeme. Lopuhov kulaklarına inanamıyordu. Herif ya öz saygısıyla kafayı bozmuş, alınganlık hastalığına tutulmuştu ya da ve daha doğrusu sersemlemiş, ahlaksız, aşağılık bir şey olmuştu. Lopuhov evine derin bir üzüntüyle döndü. Bu kadar çok sevdiği bir arkadaşından böylesi sözler duymak ne acıydı. Evde Vera Pavlovna'nın Kirsanov konusunda bir şeyler öğrenip öğrenmediğine ilişkin sorusuna büyük bir üzünçle çok kısa bir karşılık verdi. Kirsanov tatsız bir şeyle suçlamıştı. Onun için bu konuda hiç konuşmamaları daha iyiydi. Herhalde hastaydı Kirsanov. Aklı başına gelmiş ve yaptığı inanılmaz bayağılığı anlamış olacak ki Kirsanov 3-4 gün sonra onlara uğradı. Önce her zamanki gibi sakin ve kendi halindeyken, sonra birden kendisinin aşağılık bir adam olduğunu söylemeye başladı. Vera Pavlovna'nın sözlerinden, kocasının ona yaptığı saçmalıklara ilişkin hemen hiçbir şey anlatmadığını anlayınca, bu ciddi, alçak gönüllü tutumundan dolayı Lopuhov'a içtenlikle teşekkür etti. Sonra da, herhalde kendini cezalandırmak için, Lopuhov'a nasıl bayağı davrandığını Vera Pavlovna'ya kendisi anlatmaya başladı. Bu arada aşırı duygulandı, ard ardına özürler diledi, hasta olduğunu söyledi, sonra gene tatsız tutsuz bir havaya girdi, yavanlaştı. Vera Pavlovna kendisine böyle boş şeylerle uğraşmamasını, bunların önemsiz şeyler olduğunu söyleyecek oldu ama bu kez de önemsiz sözcüğüne yapıştı ve daha önce Lopuhov'a verdiği söyleve benzer bayağının bayağısı bir söyleve başladı. Özenle seçtiği sözcüklerle ve aşırı bir incelikle bunların önemsiz şeyler olduğunu belirtmelerine hiç gerek bulunmadığını, çünkü kendisinin Lopuhov'lar için ne kadar önemsiz bir varlık olduğunu çok iyi bildiğini, eğer sözü buraya getireceklerse açıkça söyleyebileceklerini, hiç alınmayacağını vesaire vesaire söyledi. Sevgi, saygı, dostluğa bağlılık gibi kavramlara alabildiğine derin ve soylu anlamlar yükleyerek, haksızlığa uğramış bir insanın boyun eğmeyi kabullenmiş havası içinde arkadaşlarını ince ince iğneleyerek konuşuyordu. Daha önce kocası nasıl şaşırdıysa şimdi de Vera Pavlovna aynı durumdaydı, kulaklarına inanamıyordu. Kirsanov gidince karı koca onun bayağılığını böylesine açık bir biçimde ortaya koymasından birkaç gün önce de davranışlarında bir tuhaflık olduğunu hatırladılar. Yalnız ikisi de o sırada bunların nedenini anlayamamışlardı, şimdi ise her şey apaçık ortadaydı. Adamın o sıralar söylediği de aynı bayağı şarkıydı, belki sesi biraz daha cılızdı ama söylediği şarkı aynı şarkıydı. O günden sonra Kirsanov onlara oldukça sık uğramaya başladı. Ama o eski yalın içtenlikli ilişkinin yeniden kurulması artık olanaksızdı. Ciddi, aklı başında bir insan maskesinin altında öyle upuzun bir eşek kulağı görünüvermişti ki, bu kulak eğer tümden yitip gitmecesine gizlenmeseydi, Lopuhov'lar eski dostlarına duydukları saygıyı büyük ölçüde yitireceklerdi. Ancak yine de büsbütün kaybolana dek bu kulak zaman zaman gizlendiği yerden çıkmayı sürdürdü. Gerçi eskisi kadar uzun değildi ve uzun süre görünmüyordu ama yine de çıkıyor ve şöyle bir göründükten sonra çabucak gizleniyordu. Kulağın görünüp gitmesinin ardından duyulan ise bir burukluk, yavanlık ve bayağılıktı. Bir süre sonra Kirsanov'a ikisi de soğuk davranmaya başladı. Artık Kirsanov'un Lopuhov'lardan hoşnut olmaması için gerçek bir nedeni vardı. Çok geçmeden ayağını büsbütün kesti Lopuhov'lardan. Ama ortak bir dostun evinde karşılaşmaya devam ettiler. Bir süre sonra da Lopuhov ona karşı duyduğu tiksintinin azalmaya başladığını fark etti ve yeniden ona uğramaya başladı. Bir yıl sonra ise Kirsanov'un Lopuhov'ları ziyaretleri yeniden başladı. Bu ziyaretlerinde Kirsanov tıpkı eskiden olduğu gibi içten, dürüst, gerçek bir dosttu. Ancak Kirsanov ziyaretlerini sıklaştıramıyordu, oynadığı o saçma oyunları hatırlamaktan utandığı besbelliydi. Lopuhov olanları tümüyle unutmuş gibiydi, Vera Pavlovna da öyle. Ama bağlar bir kez kopmuştu ve ilişkileri bir türlü eski havasına giremiyordu. Dışarıdan bakıldığında dostluklarına diyecek yoktu, gerçekte de Lopuhov arkadaşına eskiden olduğu gibi saygı duyuyor, hatta kendisini sık sık ziyaret ediyordu. Vera Pavlovna'ya gelince ona karşı eski dostça duygularını kısmen duymakla birlikte kendisini pek gördüğü yoktu. 12. Şimdi ise Lopuhov'un hastalığı, daha doğrusu Vera Pavlovna'nın kocasına aşırı düşkünlüğü, Kirsanov'u bir haftayı aşkın bir süre için Lopuhov'larla her gün görüşmek ve yakın ilişkide bulunmak zorunda bırakmıştı. Vera Pavlovna'dan hasta nöbetini devralarak gece onlarda kalmakla tehlikeli bir yola girdiğini anlıyordu. Oysa 3 yıl önce Vera Pavlovna'ya karşı içinde ilk duygular belirmeye başladığından ve bu duyguları bastırmak için gereken kararlılığı ve cesareti gösterebildiği için nasıl da gururlanmış, mutlu olmuştu. İlk 3 hafta boyunca Lopuhov'lara gitmek için içinde yenilmez bir arzu duymuş ama bu arzusunu yenecek kararlılığı göstermenin verdiği haz, Vera Pavlovna'yı görememenin verdiği acıdan çok daha güçlü olmuştu. Bir ay sonra acı tümden silinip gitmiş, Geride yalnızca dürüst, onurlu bir davranışın verdiği haz kalmıştı. Nasıl da huzur doluydu içi, ruhu nasıl da dinginliğe kavuşmuştu, her şey ne kadar da güzeldi. Şimdi ise o zamankinden çok daha büyümüş olarak karşı karşıyaydı tehlikeyle. 3 yıl öncesine göre Vera Pavlovna çok daha gelişmiş, olgunlaşmıştı. 3 yıl önceki çocuk değildi artık. Ve onun yüreğine saldığı duygu da hem çocukça hallerine güldüğü, hem de kendisini yarı şaka yarı ciddi sevdiği bir kız çocuğuna duyulan sevecenlikle karışık duyguya benzemiyordu. Hem söz konusu olan yalnızca ruhsal olgunlaşma, ahlaki mükemmelleşmede değildi. Kadının güzelliği eğer gerçek bir güzellikse, özellikle de bizim kuzeyde bu güzelliğe geçen her yıl biraz daha güzellik ekler. Ve bu 3 yıl eğer kişi güzelse, eğer yaşam güzelse, ruhta da, gözlerde de, yüzün çizgilerinde de pek çok yeni güzellikler yaratır, güzelliklere güzellikler ekler. Evet, tehlike büyüktü ama yalnızca Kirsanov için. Vera Pavlovna için ne tehlikesi olacak? O kocasını seviyor. Kirsanov kendini Lopuhov'a tehlikeli bir rakip sayacak kadar aptal değil. Sahte bir alçak gönüllülükten kaynaklanmıyor bu düşüncesi, çok daha sağlam bir temele dayanıyor. Kendisini de Lopuhov'u da tanıyan bütün aklı başında insanlar onların birini öbüründen daha üstün görmüyorlar. Kaldı ki Lopuhov'un sevgiyi hak etmiş olma gibi hiçbir şeyle kıyaslanmayacak bir üstünlüğü var. Evet, o sevgiyi de karısının kalbini de hak etmiş ve hak ettiği şeyi ele geçirmiş bir insan. Seçen seçimini yapmış durumda ve seçiminin sonucunda da çok memnun. Daha iyi birini aramak gibi bir şey aklının köşesinden bile geçemez. Hem neden arasın ki elindeki de iyi olduktan sonra? Böyle şeylerin olabileceğini düşünmek bile gülünç. Vera Pavlovna ve Lopuhov için böyle bir tehlikenin olabileceğini düşünmek, Kirsanov yönünden aptalca bir böbürlenmeden başka bir şey olamaz. Öyleyse böyle bir saçma kuruntu yüzünden salt Kirsanov ona 1 ay, hadi bilemediniz 2 ay hasret çekecek diye kadıncağızın sinirlerinin perişan olmasına, hastanın başında geceler boyunca gözünü kırpmadan otura otura kendisinin ciddi bir biçimde hastalanması tehlikesine göz mü yumulsun? Kendi hayatındaki sükun ve huzurun kısa bir süreyle ve önemsiz bir şekilde bozulmasını önlemek için sırf bu yüzden en az kendisi kadar değerli başka bir insanın ciddi bir biçimde zarara uğramasına izin mi verilsin? Hayır, böyle bir tutumun dürüstlükle ilgisi olamaz. Böylesine dürüstlükten uzak bir davranış kendi nefsiyle yapacağı ve herhalde fazla da zorlu olmayacak bir mücadeleden çok daha kötü değil mi? Hele de insanın nefsiyle girişeceği mücadeleyi kazanacağından ve sonuçta kararlılığından, azminden dolayı kendisiyle gurur duyacağından en ufak bir kuşkusu yoksa. Vera Pavlovna'nın yerine gece nöbetlerini kendisi tutmaya karar verirken Kirsanov'un düşündükleri işte bunlardı. Ama artık gece nöbetlerine gerek kalmamıştı. Böylece Kirsanov keskin bir dönüşle dikkatleri çekmemek için birkaç gün daha Lopuhov'a uğramaya devam etti. Sonra ziyaretlerinin arasını açtı. Önce haftada bir, sonra ayda bir, daha sonra da 6 ayda bir. Arayı böylesine uzatmasının bahanesi de hazırdı. İşleri çok yoğundu şu sıralar. 13. Her şey tam düşündüğü gibi olmuş ve Kirsanov'un hayatı yoluna girmişti. İçindeki ateşin külleri deşilmiş ve eskisinden daha güçlü bir biçimde yanmaya başlamıştı. Ama bu ateşle mücadele çok da fazla acı vermiyordu. İşte tedavinin sona ermesinden sonra Kirsanov 2. kez Lopuhov'larda. Saat 9'a kadar sürecek ziyareti. Her şeyin usulüne uygun olması için bu kadarı yeter. Onlara bir dahaki gelişi 2 hafta sonra olacak. Böylece de uzaklaşma yavaş yavaş gerçekleşecek.